bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Haydari Kampı Temos Kornaros May Yayınları 2. Basım 1978 Türkçe'ye çeviren Nevzat Hatko Bu kitap 205 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Mart 2010. Okuyan Selda Talay Tosun. Roman kuruluşu ve usta anlatımına şiirsel bir güç de katarak değişik bir üslupla sergiliyor Temos Kornaros Haydari Kampı'nı. Bu yapıtta Alman faşizmine boyun eğmeyen Yunanlı vatanseverler dile getirilmekte. Haydari kampında tutuklanan kurtuluş savaşçılarına SS'ler tarafından yapılan işkenceler. İnsan iradesini yok eden zulüm makinaları. Orta çağ sadizmi ve bu saldırıya karşın insanların uygarca direnişleri. Yapıt üstüne. Elinizdeki bu kitap nedir? Bir roman mı, bir röportaj mı ya da kendine has başka bir yenilik mi? Bunu okurlara bırakırım. Kitabın kapağında şöyle yazılı. Temos Kornaros yazmıştı bu kitabı. Kim bu Temos Kornaros? Yunanlı bir yazar. Spina Longa demiş. Girit'te ufak bir adacıktaki cüzdanlıların içine girerek onların hayatını yazmış. Aynoros ya da muhterem pederler maskesiz demiş. Irgat olarak gittiği Aynoros manastırlarındaki akla hayale gelmez skandalları, istismarı, ahlaksızlıkları yazmış. Muhterem pederlerin gümrüksüz aldıkları malları diğer gümrüğe tabi bölgelere nasıl kaçırdıklarını, dişi adına tavukların bile sokulmadığı o mukaddes bölgeye Kavala'dan nasıl yüzer genel evlerin gönderildiğini, manastır malikanelerinde tarım işçilerinin nasıl sömürüldüğünü anlatmış. Doğu demiş, Fransızlar zamanındaki Suriye'ye giderek yabancı lejyona yazılmış, sömürgecilerin bu korkunç köle yapma makinelerinin nasıl işlediğini anlatmış. Haydari demiş, elinizdeki bu kitabı yazmış. Sonra ne olmuş bilmem. Bu kitap elime geçince hemen çevirmeye başladım. Vakit de bulamadım, yazarı hakkında yeni bilgiler edinmeye. Bir de yazar bu kitabı, kitabın kahramanı olan Napolyon Sukacidis'in hatırasına ithaf etmiş. Eder, yapıt ithaf edilir, çeviri ithaf edilmez. Ama ben bu çeviriyi bizim bir takım basınımıza ithaf etmek isterdim. Hani şu Eichmann'ın idamına hafif yollu yakınan basına. Salt Eichmann'ların, Radomski'lerin birer emir kulu olmadığını iyice bellemeleri için. Nazi işkence makinelerinin bu adamların bilgili, bilimsel ellerinde ne derece geliştiğini, sorumluluğun kimlerde olduğunu görmeleri için. Bir de Yunan edebiyatı diye bir şey var ki ülkemizde hiç bilinmez. Bir örnek olur bu yapıt diye düşündüm. Bir örnek olur da bizden daha genç kuşaklar bir şeyler yapar belki diye. Bir de kitabın çevirisi var, kelime kelime. Atlamaca, değiştirmece yok, öyle bizde alışıldığı gibi. Üslup, muhteva, dikkatle incelendikten sonra çevirisi yapıldı bu kitabın. Bunun için belki de üslup yadırganacak, dil, tasvirler de öyle. Olsun. Yunanlı bir çamaşırcı kadın, diyelim günlük konuşmasında umut beyaz kanatlarını açmış gidiyor deyince hiçbir Yunanlı bunu yadırgamaz. Bu çeşit konuşma töresi onlara Omeroslardan kalmış olacak. Çok işlenmiş bir dilleri var. Sanat yapıtı ya da halk diliyle, yani konuşulan dille yazılır. Kitabi dille hiçbir sanat yapıtı olmaz. Bu halk dilinde de yüzlerce yabancı kelime var. Yunan uyruğuna girmiş tencereler var. Kapaklar var, şiirlere girmiş. Oysa bunların Yunanca karşılıkları da var. Yunan halkının %80'ince bilinen. Bunları da bizim dilciler için yazdım. Nevzat Hatko. Not. Daha başlangıçta bazı noktaları açıklamak zorundayım. Bu kitap bakımından. 1. İşkenceler ve hakaretler gerçektir. 2. Olayların sıralanışında tarihlerine önem vermedim. Beni yapıtın teknik kuruluşu daha çok ilgilendirdi. 3. Merlin'in havasını elden geldiği kadar sade vermeye çalıştım. O bölümü bile bile kısa kestim. Lüzumsuz şişirmelerden çekindiğim için o korkunç işkenceleri, bu malikanenin duvarları içinde geçen korkunç olayları yazmadım. Bu korkunç olaylar toplanmış bulunmaktadır. Ayrı bir çalışmanın malzemesidir bunlar. Bu çalışmadan çıkacak kitap memleketimizdeki korkunç terörü bütün çıplaklığıyla açıklayacaktır. Bu kitabı belki ben kaleme almayacağım. 4. Haydari'deki kahraman kadınlara bu kitapta yer vermedim. Bendeki kanı onların yerinin ayrı bir yapıtta olduğudur. 5. Kitaptaki tiplerin gerçek adlarını bile bile yazmıyorum. Geri dönemeyen, çocuklarının ıstırabını duyanların bu ıstıraplarını körüklemeye gönlüm razı değil. Ama Almanların isimleri gerçek isimlerdir. Temos Kornaros. Karşılaşma. Tanrı ile karşılaştığın an öldün demektir. Bu sözü eskiden bir yerde duymuş, gülüp geçmiştim. Bugün aynı şeyle ama bir başka yönüyle karşılaşıp ürperdim. İnsan gerçeğinin özüyle karşılaşan insanoğlu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya demektir. Ama gel gör ki bu dünyanın en zorlu oyunu, en çekicisi. Her şey oyun dünyada oldum olası. Ağırbaşlı, tehlikeli güzel oyunlar. Ama bu benim anlatacağım güzellikte, tehlikeli olmada, hareketli olmada, tüm oyunların üstünde oyunların şahı bu. Bu oyunun özünde insanoğlunun gerçek mayası var çünkü. İnsanoğlunu, bazı gerçek anları, gerçek yönleriyle birlikte mi tanımak istiyorsun? Böyle bir isteğin ateşi mi seni yakan? Gel öyleyse benimle beraber. Geri dönmemek tehlikesi de var. Ama geri dönersen eğer, bambaşka bir kişi olarak döneceksin. Gerçeğin ateşi bütün benliğini sarmış olacak. Tek bir amaç için yaşadığını göreceksin şimdi. İnsanoğlunun içindeki korkuyu yenmek, bir gün bildiğin bütün gerçekleri rahatça, açık seçik, kimseden korkmadan, kimseden övgü beklemeden söyleyebilmek. İşte savaşacağın yeni er meydanı. Merlin sokağında, Haydari kampında yeni bir şeyler görecek değilsin. Bunları eskiden de görmüşlüğün, bilmişliğin var. Orada görmediğin, eskiden bilmediğin tek bir şey olacak, kendi kişiliğin. Onunla karşılaştığın zaman her şeyi biliyordum ama açık seçik konuşmaktan hep korkmuşumdur diyeceksin kendi kendine. Ölüm kendi içimizdedir. Kendi kişiliğini yendin mi bir yol, insanoğlu adına oynadığın o büyük oyunu kazandın demektir. O insanoğlu ki heyecanlar içinde dünyaya gelmiş, korkular içinde büyütülmüş, yetiştirilmiştir. O insanoğlu ki hayat hikayesi umacı gölgeleriyle doludur. Oldum olası korkular geçirmektedir o. Çok korkar, yalnız kalmaktan korkar o. O insanoğlu ki dünyadaki mucizeden korkar. Ömrü, hayatı, varlığı, düzeni gerçek dışı bir duygular alemidir. Bir muğlak, bir bulanık ortam içindedir. Onunkisi korkunç, sonu olmayan bir vicdan savaşıdır. Buna da kimse karışmaz, özgürdür o bu savaşında. Kendi kendini yiyip tüketmek yararlı bir uğraş. Korkudan kurtulmak, dünyadaki mucizeye dikine bakarak bir karara varabilmek için gerekli zamanı sana kazandırması bakımından yararlı bir iş. Bu kararı verince, dünyanın sonu gelmeden, güneşin ötesinde, gökyüzünün ortasında masum bir çocuk gibi oynamak benim de hakkım diyeceksin kendi kendine. İnsanoğlu böyle bir karara varmaya görsün. Onu hiçbir güç tutsak kılamaz. Ne işkence, ne hapis, ne sevinç, ne mutluluk, ne de korku. Artık özgürdür o. Özgür, esen ve rahat. Esenlik korkunun yerini almıştır artık. Çok gereklidir bu. Bu olmadı mı yaşayan bir ölüsün demektir. Bir tuhaf, bir acayip musibetlerin olmuştur hayatında o kadar. Ama gene de bazı korkunç anılarını anlatabilme gücünü yitirmişsindir. Bunları anlatıp tükettikten sonra, pek o kadar önemli, pek öyle dedikleri kadar büyük bir şey de değilmiş şu tutsaklık diye söylenip avutacaksın kendini. Ama bil ki tutsaklık, yolu yok yenilecektir. Korkuyu, ödlekliği, köleyi, tutsağı ve de haksızlığı çarklarından çıkaran tezgahları gezelim seninle şimdi. Cellatlar. Giriş, koskoca bir kapı. Eski bir kişizade konağı kapısı. Merdivenler iyi işlenmiş mermerden. Kapıdan girer girmez durduruyorlar insanı. Mermer merdivenler soldan üst katlara doğru uzanmakta. İnsanlara mahsus bölümlere. Önünde karanlık pis bir merdiven daha var. Her konağın bir de cehennem katı vardır. Beni bu cehenneme götürüyorlar. Bu karanlık merdivenlerde kayboluyorum. Dış dünyadan ne bir ses ne bir ışık. Bir bodrumun derinliklerindeyim artık. Başlangıçta hiçbir şey göremiyorum. İnsanı ürperten bir canlılık o kadar. Derinlerden gelen bir ses biraz su istiyor. Bir başka ses durmadan anlaşılmaz bir takım laflar ediyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Hücrelerden iniltiler geliyor. İlerledikçe kadın ağlamaları, çocuk feryatları tırmalıyor kulaklarımı. Yabancı bir dilde sert komutlar veriliyor. Birbirine çarpan demir tıngırtıları, merdivenden inip çıkanların ayak patpatları, anahtar şıkırtıları, sağa sola taşınan silahların sesleri, sinirli adımlar, üst kattan güreş tutmuş pehlivanlarınkini andıran gümbürtüler. Bu yarı karanlıkta gardiyanın suratını seçebiliyorum. Soluk, kupkuru, manasız bir yüz. Islık gibi yılan ıslığına benzeyen sesiyle Almanca bilip bilmediğimi soruyor bana. Bilmediğime göre iki kocaman el, iki sinirli kerpeden belimden kavruyor, ne kadar kalacağım belirsiz hücreye bir top gibi yuvarlıyor beni. Bu hücrede bayağı rahatladığını, sakinleştiğini görüp şaşıyorsun bu işe. Ne de olsa yalnız kaldın. Büyük şey. Burada inzivaya çekilip filozofça düşüncelere dalmana uzun boylu müsaade etmeyeceklerini biliyorsun ama burada geçireceğin zamanın büyük bir değeri olduğu da bir gerçek. Bir ömür boyun değerinde. Çevrenle dostluk kurmaya hazırlanıyorsun. Hücre sanık için, bir askeri birlik için üst neyse o. Bir kolayını bulup mutlaka buraya alışması, burayı sevmesi gerek. Dinlenebilmesi, toparlanabilmesi için gerekli bu. Tavana bakıyorum. Yükseklik aşağı yukarı 7-8 metre. Genişlik 1 metre. Gerçek bir boru, bir baca deliği. Tamam, taştan örülmüş bir boru. Yerde bir kenarda biçimsiz bir taş. Bu taş senin hem iskemlen hem karyolan. Bu konakta oturan kişizadelere bu yerin neye yaradığını bulmak için kafamı patlattım. Bu yer görünürde hiçbir iş için elverişli değil. Asansör koymak istemişlerse o başka. Ama bu konak çok eski bir yapı. Daha doğrusu bu hücre kendiliğinden oluvermiş. Kimsenin isteğine uymadan yapının temellerini dilediği gibi kovalamış, dilediği kadar yükselmiş, dilediği yerde bu kadarı da bana yeter demiş, istop etmiş. Konağın mimarı bu hücreyi ortadan kaldırmak için büyük çabalar harcamış ama nafile. Kılına bile dokunamamış. Mal sahipleri işin farkına varınca mimara sırtlarını dönüp gülmüşler. Alay eder olmuşlar. Mimar da yerin dibine batmış. Böylece bizim hücre önemsenmez bir nesne olmuş. Unutulup gitmiş zamanla. Yapının kusuru olarak kalmış. Bak gör ki şimdi adamın biri bu zavallı hücreyi sevmeye çalışıyor. Bir demir kapı. Üst kısmında o bildiğimiz parmaklıklı penceresi. Bu kapı bodrum koridoru ile olan bağlantını kesiyor. Islak duvarlarda senden önce buradan geçenlerin kargacık burgacık işaretleri var. Kurşun kalemle yazılmış gerçek tarih sayfaları bunlar. Bunları yazanlar çok ağırbaşlı kişilerdi muhakkak. Yazdıkları o kapalı yerlere yazılan bildiğimiz münasebetsizliklerden bambaşka. Bunların bir amacı var. Seni buranın havasına alıştırmak çabasında bu yazılar. İmzasız, yanlış dolu, biçimsiz bir yazı sana şu haberi veriyor. Sorguda kendine hakim olacaksın. Tek silahın bu. Bir başka yazı buna karşılık veriyor. Birinci dereceden işkencenin ne olduğundan habersizsin anlaşılan. Az aşağıda bir aydın kişi öğütlüyor. Asla cesaretini ve umudunu yitirme. Bunlardan başka hiçbir şey seni kurtaramaz. Daha ötede bilimsel bir kural. Merlin sondan bir önceki durak. Son durak Haydari. Bu aydın kişinin bu duraklarla ne demek istediğini düşünmene lüzum yok. Yolculuğun sonunu çok iyi bilmektesin. Burada kollarım ve ayaklarım bağlı olarak tam 3 gün 3 gece kaldım. Bunu yazan imzasını da basmış altına. Demek yitirmeyeceksin umudunu. Demek 3 gün 3 gece sonra buradan çıkman mümkün. El ayak bağlı durumunu tınmak istemiyorum. Atlıyorsun bu kısmı. Ama boşuna. Hayal gücün seni hemen ensenden yakalıyor. Bu kısmı birkaç kez daha okutuyor. Sonra bitmez tükenmez provalara başlatıyor seni. Ta ki kemiklerin nasıl çatırdadığını, sinirlerin nasıl işlemez hale geldiğini, beynin nasıl uğuldadığını iyice belliyesin. 3 gün 3 gece bu, laf değil. Elinden geldiği kadar düşüncelerden uzak diye öğüt veriyor bir baba edasıyla. N.K. Dönüp yerdeki taşa oturuyorum. Beklemekten başka yapacak işim yok. Başıma bir damla su damlıyor. Rutubetten olacak diyorum. Yana kayıyorum biraz. Burada bir damlacık sudan rahatsız olmak pek gülünç olsa gerek. Ama bir damla daha Bir daha başımı yukarı kaldırıyorum. Aa, hücrenin tavanı yok. Geldiğimde vardı, kalıbımı basarım. Hatırlamaya, durumu kavramaya çalışırken tavandan bir Alman erinin kafasını sarktığını, dişsiz ağzını açarak alaylı alaylı sırıttığını görüyorum. Ben baka durayım, hücrenin boşluğu tepeden aşağı bir su bulutuyla doluyor. Kaynar sular burun deliklerime, ağzıma, gözlerime doluyor. Haşlanmadık yerim kalmıyor. En çok kulaklarımın içi ve alnım yanıyor. Sularla birlikte alaycı kahkahalar da geliyor. Sert bir ses başımı yeniden kaldırmamı emrediyor. Elinde sıcak su kazanı olan Alman, genzini temizleyip bir balgam savuruyor yüzüme. Başımı eğiyorum. Ses bir sert komut daha veriyor. Tekrar tükürüyor. Şimdi birkaç Alman tavan deliğinin çevresine sarkmış tabancalarını gösteriyorlar bana. Belli ki bu oyunu sonuna kadar sürdürmem gerek. Her başımı eğişimde yukarıdan küfürle karışık bağırmalar başlıyor her seferinde. Bu gösteri, bu oyun uzunca sürdü olacak, başımı kımıldatacak halim kalmadı, ense köküm müthiş ağrıyor, ne kaldırabiliyor ne de eğebiliyorum başımı. Perde kapanıyor, kapanıyor ama yine de yalnız değilsin ki. Tavanın ya da kapısının açılmasını bekliyorsun her an. Duvarlar da tekin değil artık. Her an beklenmedik bir yanından açılabilir, beklenmedik yeni bir hal gelebilir diyorum insanın başına ve müthiş üşümeye başlıyorum. Yalnızlıktan, bir yana itilmişlikten. İşin garibi, bunlar olup biterken içimde yaşayan, senelerdir gövdemde kiracı gibi yerleşmiş oturan kişiler sanki benimle bir ilgileri yokmuşçasına kendi kendilerine sohbete dalmışlar. Yüksek sesle konuşup düşünüyorlar. İçlerinden biri bütün soğukkanlılığı olanca sakinliğiyle Girit Adası'nın Psiloritz Dağı'nın bir yaylasının orta kesimlerinde küçük bir köy bulunduğunu savunuyor. Sanki bu köyün varlığından haberim yokmuş. Bu kötü durumda bana Psiloritz Dağı'nın ardındaki bu köyü hatırlatmak istemesindeki amaç ne ola? Üstelik bir kırlangıç yuvasını da hatırlattı bana. Dağın doruğuna kurulmuş kilisenin çatısında gördüğüm bir kırlangıç yuvasını. Başlangıçta kızıyorum bu herife, ifrit oluyorum. Ama sonra yanıklarımı hafif yollu kaşımaya, yüzümü silmeye, acıdan kıvranmaya başlıyorum. Bir yandan da içime çadır kurup temsillerine başlamış olan bu atalar tiyatro trubunun söylediklerine kulak veriyorum. Vakit ayırıp konuşmalara da katılıyorum. Sonunda bütün bu olup bitenlerin doğal ve de yararlı şeyler olduğu kanısına bile varıyorum. Yalnız kalmak istemiyorum artık. Az sonra yerimden fırlıyorum. Aman, tehlike var. Ama ayak sesleri uzaklaşıyor. Anahtarlar başka bir hücrenin kapısını açıyor. Pek önemlidir bu. Sen bir şeyler beklerken bakmışın bir başkasının kapısını çalıyorlar. Hemen hemen de gülümsüyorsun. Varsın haşlanmış dudakların, yüz adalelerin kasılmış, gerilmiş, kımıldayamaz halde olsun. Bitişik hücredeki adamı dövüyorlar. Adam da dana gibi böğürüyor. Bu anlamsız böğürmeler arasından birkaç anlamlı kelime seçebiliyorum. Bunlardan dövülen bu adamın hücreden dışarı çıkabilmesinin kendi elinde olmadığını anlıyorum. Adamın kolları ve ayakları bağlı. Biraz ferahlıyorum. Eh diyorum, derdini anlatabildi herhalde. Ama dayak faslı şimdi daha da şiddetli devam ediyor. Adama mutlaka bir yolunu bulup tezelden kendi kendine koridora çıkmasını buyuruyorlar. Artık ne böğürmeler ne de buyruk veren sesler. Hücre kapısındaki pencereye yöneliyorum. Ayaklarımın ucuna yükselip yüzümü deliğe yapıştırıyorum. Burada dünyanın en korkunç manzarasıyla karşılaşıyorum. Deliğin öbür yanına yapışmış, hareketsiz, yemyeşil bir çift göz bakıyor bana. Çekilmek ne söz? Yerimden bile kıpırdayamıyorum. Bütün bu olup bitenler bir kabus. Olduğum yerde mıhlanmış, bu buz gibi soğuk, amansız, korkunç gözlerin ta içine bakmak zorundayım. Az sonra bu gözler delikten uzaklaşıyor. Ama birden değil, yavaş yavaş. Koridoru seyrediyorum şimdi. Yeşil gözlü adam, uzun boylu, İnce, sapsarı, ipince upuzun kamış bacaklının biri. Bir şey olmamış gibi geri dönüp bakmadan gidiyor. Tıraşlı zayıf ensesine bir sinek konuyor. Bu sineğin yürekliliğine hayran oluyorum. Elini kaldırıp kovuyor sineği. Sinek bu sefer adamın kulağına konuyor. Eh, bu kadarı da fazla diyorum. Nihayet adam bir insan. Benim bu müşahedem kimseciyi ama hiç kimseciyi ilgilendirmez. Öyle ahım şahım bir anlamı da olmasa gerek. Dünyanın bütün sorunlarında da iş böyledir. Her sorunun bir yeri, bir zamanı vardır. Zaman ve mekan meselesi. Şimdi koridorun dip tarafından gardiyan yardımcısı görünüyor. Elinde bir tutam anahtar. Gardiyan yardımcısından hemen sonra sahneye çocukluk anılarımın cadılarını andıran bir hayalet çıkıyor. Kirli, simsiyah, dağınık, uzun saçlarına bakılacak olursa genç bir kadın olması gerekir. Yüzü hiç fark edilmiyor, ayakları yalın. Ayaktan gayrı her şey bunlar. Yer yer pörsümüş tulumları andırıyor. Ağır fil hastalığına tutulmuş gibi, sıcak, alev alev yanan, kızarmış bir döşeme üzerinde yürüyorlar sanki. Parmaklar belirsiz. Ayakların öbür kısımlarıyla yoğrulup hamurlaşmış, pelteleşmiş birer plaka gibi bu ayaklar. Hele bacaklar. Yer yer açılmış yaralardan akan kan değil, azmış çıbanlardan akan pislikle karışık irin. Entarisinin rengi, biçimi kalmamış. Domuz ağılına atılmış sanki bu kadın. Entarisi dilim dilim. Bu dilimlerin bazıları kopmuş, yerleri boş kalmış, bazıları da sarkmakta. Bu dilimlerin arasından genç kadının pisliğe bulanmış, kasap çengelindeki ciğerler gibi oracığa takılı memeleri dışarı fırlamış. Gardiyan hücrenin kapısını açmış, bu kadını bekliyor. Kadın nefes alabilmek için yüzüne yapışan saçlarını ayırmaya çalışıyor. Elleri pörsük, hareketsiz, sarkık, ölü eller. Şimdi farkına varıyorum. Kızcağız bu işi duvara çakılı bir çivinin yardımıyla başarmaya çabalıyor. Kaşımak ister gibi başını sağa sola sallıyor. Gardiyan ona yardım ediyor. Saçlarını ayıracak oluyor ama birden vazgeçip kadının ense köküne bir yumruk indiriyor. Duvardaki çivinin alnına saplanmasına çok az bir şey kaldı. Beklenmedik bu darbe zavallıyı çok acıttı olacak. Bunu hayret dolu bakışlarından anladım. Demek biraz önce duyduğum iniltiler, bağırmalar bu kızcağızınmış. Zincir şakırtıları duyuyorum şimdi. Demek kızcağızı yeniden zincire vuruyorlar. Koridorun öbür köşesinden beni ilgilendiren bir isim çağrıldığını duyuyorum. Petro Marmaras. Ses yaklaşıyor. Daha yüksek perdeden duyuluyor şimdi. Benim kendi adım bu pis koridorda çalkalanıyor. Acayip bir çalkalanış bu. Bu sesi bir daha duymamak için olacak hemen bağırıyorum. Buyur. Hücreme doğru gelen o yeşil gözlü adam. Kom kom diyor. Dışarı çıkmam için işaret ediyor. Ama kapının kilitli olduğunu çok iyi biliyor. Böyle olduğu halde gene de çabuk çıkmamı istiyor. Gözleri alev saçıyor kızgınlıktan. Köpürüyor. Neden fırlayıp çıkmıyorum diye. Ağır ağır anahtar tutamını sallaya sallaya yaklaşan gardiyana baktığı bile yok. O ancak bana bakıyor, benim yüzümden tepiniyor, kuduruyor. Bu gecikme işinde suçum olmadığını göstermek için elimden geldiği kadar hızlı yürümeye çalışıyorum. Koşmaca oynuyoruz sanki bu karanlık koridorlarda. Merdivende takılıp düşüyorum, fena halde çenemi çarpıyorum. Herif takıverdi çelmeyi, bir de hiçbir şey olmamış gibi, bu gecikmede de suç benimmiş gibi haince itekliyor, kızıp bağırıyor bana. Los, los! Böyle acele nereye gidiyoruz dersiniz, ne olacak dersiniz, başına ne gelecekse gelsin bir an önce gideceğim yere varmak istiyorum. Merlin koridorlarında bir cehennem zebanesiyle dolaşmaktan daha iyi. Baba evinin çok gerekliymiş gibi bodrumu geliyor gözümün önüne. Ne komik korkular. Ne de güzelmiş o zamanlar. Bu dünyada her şeyin bir sonu vardır. İçinde çadır kurmuş o atalar meşvereti sana güç vermeye çalışıyor. Nerelere gidersen git, neler gelirse gelsin başına, yine de yalnız kalmıyorsun. Doğru mu bu? Bir andan öbürüne, bir günden diğerine gördüğün, duyduğun şeylerden hangisine inanmalı? Hepsi yalan, hepsi gerçek.